Ayrım 10, sayfa 112. Türk Burjuvazisi'nin son akşam yemeği. İstanbul 2016. Peri geniş salona girdiğinde bütün konukları yemek masasına toplanmış, gruplar halinde sohbet ederken buldu. Adnan bir yatırım bankasının CEO'su olan bir aile dostlarıyla sohbet ediyordu. Coşkulu yüz ifadelerine bakılırsa ya politika konuşuyor olmalıydılar ya futbol. Bu ülkede erkeklerin duygularını rahatça dışa vurabildikleri konular bunlardı çünkü. Masanın her iki ucuna ev sahipleri oturmuştu. İş adamı lafını dinletmeye alışmış birinin özgüveniyle tatil anılarını anlatıyordu etrafındakilere. Karısı ise kayıtsız bir ifadeyle uzaktan dinliyordu. Bir anda bütün başların ona döneceğini bile bile masaya doğru yürüdü Peri. Herkese merhaba demeden evvel son kez göz attı dış kapıya. Kaçıp gidebilseydi keşke ama artık çok geçti. Aa tatlım, niye orada dikiliyorsun? İş adamının karısı Peri'yi hemen fark etmişti. Bize katılsana. Peri yüzünde gölgeli bir gülümsemeyle kendisine ayrılan sandalyeye oturdu. Elbisesindeki leke ve yırtıkları saklayamayacağını biliyordu. Yapacak bir şey yoktu. Zaten o tuvaletteyken konukların çoğu kaza atlattıklarını duymuştu. Şimdi herkes merakla ona bakıyor, hikayesini dinlemek için sabırsızlanıyordu. Mikroskop camı altında incelenen bir böcek gibi hissetti kendini. İyi misin diye sordu tanınmış bir reklam ajansını yöneten bir kadın. Endişelendik vallahi senin için. Evet, ne oldu anlatsana diye lafa girdi banka yöneticisi. Peri kocasıyla göz göze geldi. Adnan'ın genelde sevecen olan bakışlarında şimdi endişe hareleri dolanıyordu. Önünde boş bir tabak ve su bardağı vardı. İçki içmezdi kocası, dinden ziyade sağlık sebepleriyle. Böyle hoş bir masada lafını etmeye değer bir şey değil dedi Peri. Banka yöneticisine döndü. Asıl ben kocamla ikinizin öyle hararetle ne konuştuğunuzu merak ettim. Süper Lig'de yolsuzluk dedi adam. Kimi takımlar maçları kaybetmeye dünden razı görünüyor. Hani insanın aklına şike geliyor. Ev sahibine doğru muzip bir bakış attı. Hadi oradan diyerek araya girdi iş adamı. Takımıma çamur atmaya çalışıyorsan seni temin ederim ki alnımızın teriyle kazanacağız. Ardından ateşli bir tartışma koptu. Bu tantananın ne kadar süreceğini kestiremese de hiç değilse şimdilik sohbeti kendisinden uzaklaştırmış olmanın rahatlığıyla arkasına yaslandı Peri. Ötekiler çorbalarını çoktan bitirmişlerdi. Bir hizmetçi elinde Peri'nin kasesiyle çıka geldi. Üzerinde bir topak krema yüzen pancarlı havuç çorbası. Birileri ona danışmadan kadehini doldurdu. Napa Vadisi'nden kırmızı. Peri kadehi dudaklarına götürmeden önce babasının ruhuna sessiz bir selam gönderdi. Kocasının aksine o meyi severdi. Yemeğe başlamadan etrafına bakındı. İtalyan mobilyalar, İngiliz avizeler, Fransız perdeler, İran halıları, Osmanlı motifleriyle süslü bir yığın aksesuar, ortalamadan çok daha şatafatlı ve lüks olmakla birlikte nice İstanbul evi gibi bu evde kültürler ve zevkler senteziydi. Yarı doğulu, yarı Avrupalı. Duvarlarda batılı ressamların yanı sıra meşhur yahut gelecek vadeden Orta Doğulu sanatçıların tabloları, enstalasyonları vardı. Bölgenin sanat piyasası, tıpkı bölgenin siyaseti gibi, bir türlü oturmamış olduğundan bu eserlerin çoğunun değerinin ya çok altında ya da çok üstünde satın alındığını tahmin etti Peri. Peri eskiden muhafazakarlar ile içki içenlerin yan yana oturduğu nice sofrada bulunmuştu. Böyle sayısız davette yer almıştı. Hatta bazen içki içmeyenlerin su bardaklarını kibarca kaldırarak jest yaptıklarına tanıklık etmişti. Din ve inanç bir nevi kolaj ola gelmişti bu memlekette. Bütün sene içkisini içip Ramazan'da oruç tutarken badeyi bırakan, böylece hem dini vecibeleri yerine getirmek hem detoks yapmak isteyen pek çok kişi tanıyordu. Bu melezlikler kültüründe en akılcı olanlar bile cinlere inanır, bir yerlerde nazar boncuğu bulundururlardı. Bu arada en mütedeyyinler bile yeni yıla televizyon karşısında dansöz seyrederek girerdi. Biraz ondan, biraz bundan. Muslimis modernus. Şirin'in sözlerini hatırladı. Ama tüm bunlar geçmişte kalmıştı. Şimdilerde Türkiye'de durum farklıydı. Artık hatlar daha keskin, kamplar daha belirgindi. Renkler siyahlara beyazlara dönüşmüştü. Nüanslar kaybolmuştu. Karı kocadan birinin daha dindar, berikinin daha layık olduğu evliliklere kendi anne babası gibi giderek daha seyrek rastlanıyordu. Toplum gözle görülmeyen camdan gettolara ayrılmıştı. İstanbul bir metropolden ziyade birbirinden kopuk topluluklardan oluşan bir yamalı bohçayı andırıyordu. İnsanlar ya ateşli muhafazakar ya da ateşli anti muhafazakarlardı. Oysa eskiden hem gayet inançlı, hem laiklik taraftarı, hem geleneklerle uyumlu, hem yaradanla kendince pazarlık eden fertler vardı bu ülkede. Değişik kesimler arasında köprüler kurmaya çalışanlar da vardı. Azalmışlardı giderek. Kalanlar da yılgın, bıkkındı. Bu açıdan bakınca bu geceki davet bir hayli sıra dışıydı. Masada farklı görüşlerden konuklar oturuyordu. Sarayları aratmayan ihtişamlı havasıyla ortam bir Rönesans tablosuna benziyordu. En azından Peri böyle düşündü. Dayanamayıp içinden katılanları saydı. İlginç, tas tamam 13 kişiydiler. Evet, bu bir tablo olsa isminin ne olması gerektiğini biliyordu. Türk burjuvazisinin son akşam yemeği. Oho, bizi dinlemiyor bile, dedi reklamcı kadın. Kendisinden söz edildiğini fark ederek gülümsedi Peri. Affedersin, ne diyordun? Kızın dedi ki, Oxford Üniversitesi'ne gitmişsin, doğru mu? Peri şaşırdı. Hangi ara konuşmuştu Deniz bu meraklı kadınla? Gözleri kızını aradıysa da Deniz diğer gençlerle birlikte yandaki odada yiyordu yemeğini. Aa, gerçekten mi, dedi iş adamının karısı. Ay, ne kötü kadınsın ilahi, neden hiç söylemedin? Peri öksürdü hafifçe. Mezun olmadım da ondan. Kimin umurunda, diye araya girdi meşhur gazeteci. Övünmek hakkın yine de. Vallahi erkek kardeşimi görseniz hem de nasıl övünüyor, dedi reklamcı kadın şen şakrak. O da Oxford'da okudu. Kiminle tanışsa ilk söylediği şey bu. Peri'ye döndü. Hangi yıllarda oradaydın? 2001 civarı. Aa, kardeşimle aynı zamanda. Bir ağırlık çöktü Peri'nin yüreğine. Huzursuzca etrafa bakındı. O arada kocasından beklenmedik bir talep duydu. Deniz dedi ki, üniversite yıllarından bir fotoğraf taşıyormuşsun cüzdanında. Göstersene. Peri kireç gibi bembeyaz oldu. Muhtemelen bilerek yapıyordu Adnan. O fotoğrafı hala taşıdığını öğrenince kırılmıştı. Biliyordu zira gençken Peri'nin başına neler geldiğini. Her şeyi olmasa da hikayeyi kısmen biliyordu. Peri'nin Oxford'dan ayrıldıktan sonra ne halde olduğuna tanıklık etmişti ne de olsa. Kırılan parçaları toplayan o olmuştu. Fotoğraf mı var? Hadi göster, dedi birisi hevesle. Peri konuyu değiştirmeye çabaladıysa da işe yaramadı. Bu sefer başaramadı. Üniversite yıllarında tipinin nasıl olduğunu merak ediyordu insanlar. Usulca çantasını açtı. Fotoğrafı çıkarıp masanın üstüne koydu. Elden ele dolaştı Polaroid. Her konuk iyice bakıp yanındakine verdi. Ah, ne kadar gençmişsin. Vay canına, saçlara bak, permalı mıydı? Fotoğraf eline ulaştığında reklamcı kadın gözlüğünü taktı. Dur bir dakika, dedi kaşlarını çatarak. Ay, ben bu yüzü tanıyorum. Ojeli tırnağını pat pat resimdeki erkeğin üstüne vurdu. Tabii ya, şu adı bir skandala karışan profesör değil mi bu? Peri'nin yüz ifadesi dondu. Her sene kardeşimi ziyarete İngiltere'ye giderdim. Bir keresinde bana bir gazete haberi gösterdi. Oxford'dan atılan bir profesör hakkında. Herkes bunu konuşuyordu, hatırlıyorum. Tam bir skandaldı. Bakışlarını Peri'ye çevirdi. Hatırlıyor musun? Peri öylece kala kaldı. Yalan söylemekten aciz, gerçeği söylemeye gönülsüzdü. Neyse ki tam o sırada hizmetçiler ellerinde başlangıçlarla odaya daldılar. Hava her türden iştah açıcı kokuyla doluverdi. Yemek servisi esnasında o tatlı hengamede Peri fotoğrafı alıp çantasına atmayı başardı. Elleri sinirden öyle çok titriyordu ki sakinleşene kadar onları masanın altında tutması gerekti. Az daha ortaya çıkacaktı senelerdir özenle sakladığı sır. İkinci bölüm. Üniversite. Oxford 2000. Liseden yeni mezun Nasperi Nalbantoğlu, Oxford'a ilk geldiği gün yanında kaygılı babası ve ondan daha da kaygılı annesi vardı. Ana babasının planı o günü Peri ile geçirmek ve kızlarının yerleştiğini gözleriyle gördükten sonra akşam treniyle Londra'ya dönmekti. Oradan da uçağa binip İstanbul'a, evlerine, yıllanmış ve yıpranmış ama bir şekilde hala ayakta durabilen evliliklerine döneceklerdi. Ama kolay değildi ayrılmak. Selma birkaç kez dayanamayıp hıçkırıklara boğuldu. Tüm öğleden sonra kadıncağızın ruh hali endişe, üzüntü ve gurur arasında dalgalanıp durdu. Sık sık başörtüsünün ucuyla yüzünü siler gibi yaparak gözyaşlarını kuruluyordu. Bir yandan kızının başarısından mutluluk duyuyordu. Koca sülalede Peri'den başka Oxford'da ya da yurt dışında herhangi bir üniversitede okumaya hak kazanan olmamıştı. Diğer yanı ise en küçük evladının, hele de kız çocuğunun kendisinden bunca uzakta, tamamen yabancı bir yerde tek başına yaşayacak olmasını bir türlü kabullenemiyordu. Peri'nin onun bilgisi ve onayı olmaksızın buralara başvurmuş olmasına içerliyordu. Bu oldu bittinin arkasında kocasının parmağı olduğunu biliyordu tabii ki. Baba kız ancak tüm işlemleri tamamladıktan sonra Selma'ya haber vermişlerdi. Kadıncağızın tek tepkisi cılız bir itiraz olmuştu. Zor bir ikilemle karşı karşıya kalmıştı. Peri'nin Oxford'a gitmesine karşı çıksa, kızıyla arası belki bir ömür boyu düzelmeyecekti. Evladının eğitimine mani olmakla suçlanacaktı. Çarnaçar içine atmıştı duygularını. Keşke bu el şehrinde kızını emanet edebileceği bir akraba hısım olsaydı. Hiç değilse Müslüman ve Türk ve İstanbullu ve bizim oralı ve aynı kafadan ve aynı kumaştan ve Allah'tan korkan ve Kur'an okuyan ve dilediği zaman telefonla kolayca ulaşabileceği birileri. Ama bu dar tanıma uyan kimseyi tanımıyordu. Bu arada her ne kadar biricik kızının akademik başarısını görmek herkesten çok onun hayali olsa da iş Peri'den ayrılmaya gelince Mensur da perişandı. Belli etmemeye çalışıyordu ama sesinden, gözlerinden belliydi nasıl darmaduman olduğu. Kendi adına Peri, ana babasının huzursuzluğunu anlıyor, paylaşıyordu. Daha önce hiç birbirlerinden kopmamışlardı. Pericik şimdiye kadar hiç ailesinden, evinden, yurdundan uzak kalmamıştı. ''Baksanıza ne kadar güzel burası'' dedi Peri. Biraz ana babasına, biraz kendisine. Göğsü heyecandan sıkışsa da her genç insan gibi o da yeni hayatına kanat açmaya hazırdı. Sonbahar esintisine karşın bulutlar arasından ara ara sıyrılan güneş insana yazın geri geldiği avuntusunu veriyordu. Arnavut kaldırımı sokakları, mazgallı kuleleri, sütunlu revakları, cumbalı pencereleri ve oymalı sundurmalarıyla masallardaki şehirlere benziyordu Oxford. Etrafındaki her şey buram buram tarih kokuyordu. O kadar ki kafeler ve dükkanlar bile bu yüzyıllarca yıllık mirasın parçasıymış gibi duruyordu. İstanbul'da çok eskiydi eski olmasına ama orada tarihe haddinden fazla kalmış, artık pek istenmeyen bir misafir muamelesi yapılıyordu. Oysa burada, Oxford'da tarih belli ki onur konuğuydu. Nalbantoğulları sabahın geri kalanını ortalıkta aylak aylak gezinip sarmaşık kaplı, yıllanmış binalarla çevrili avlulara hayranlıkla bakarak geçirdiler. Bu alanlara girmelerine izin olup olmadığını bilmediklerinden ve etrafta soracak kimse bulamadıklarından tedirgin yürüdüler. Şehrin bazı yerleri o kadar boş ve sakindi ki, kadim sokaklar boyunca uzanan yıpranmış kireç taşı duvarlar sıkıntıdan kendi aralarında fısıldaşıyor gibiydi. Yorulmuş ve acıkmışlardı. Alfred sokağında bir pub çıktı karşılarına. Düşünmeden içeri daldılar. Tavan alçak, yer döşemeleri gıcırtılı, müşteriler şamatacıydı. Pencerenin yanındaki ufak masaya yerleştiler ürkekçe. Devlerin ellerine yakışacak irilikte bardaklarla bira içiyordu herkes. Kaşlarında ve alt dudağında piercingler olan garson kız yanlarına geldiğinde Mensur 3 porsiyon balık ve patates kızartması ile bir şişe beyaz şarap ısmarladı. Düşünsenize şu mekan yüzlerce yıllık, ne kadar eski dedi Mensur. Sanki üzerlerinde bir şifre yazılıymış gibi dikkatlice baktı meşe panellerle kaplı duvarlara. Bu arada Selma etrafa bakıyordu huzursuzca. Onun dikkatini başka şeyler çekmişti. Bir köşede kızlı erkekli içki içen gençler, kollarında gül dövmeleri olan bir adam, dekoltesi Selma ile Mensur arasındaki uçurumdan bile derin bir kadın. Nasıl bırakacaktı Peri'yi bu tuhaf insanların arasında? Batılılar bilimde, eğitimde, teknolojide iyi olabilir. Ama ya ahlak diye düşündü Selma. Kocasıyla kızını kızdırmamak için fikirlerini kendine sakladı. Canı sıkıldı. Karısının aklından geçenleri bilmese de, onu ve evhamlarını gayet iyi tanıyan Mensur omuzlarını dikleştirdi. ''Vay be, kızımız Oxford'a gidiyor. Seninle gurur duyuyoruz Pericim.'' dedi ortaya. Duygulandı Peri. Kısıtlı imkanlarına rağmen onun eğitimine ne çok inanmış, ne kadar yatırım yapmıştı sevgili babası. Onu hayal kırıklığına uğratmamaya kararlıydı. ''Hadi, kadeh kaldıralım.'' dedi Mensur. ''Şaraplar gelir gelmez, akıllı kızımıza ve dünyanın en iyi üniversitesine.'' Selma'nın yüzü asıldı. Biliyorsun ki eşlik etmem. Olsun dedi Mensur. Ben içerim senin payını. Günah benim boynuma. Öldüğümüzde sen cennetten torpil yaparsın bana. Keşke o kadar kolay olsaydı dedi Selma. Yaradan katında torpil diye bir şey yok. Allah'ın gözüne ancak kendi çabanla girersin. Mensur dudaklarını çiğnedi. Karısının vaazlarını dinlemek, mükemmelen yapılmış, pırıl pırıl bir fiyonga bakmak gibiydi. Çekip çözmeden duramıyordu. Duyan da Tanrı'nın ne düşündüğünü birinci elden bilirsin sanır. Ne o? Kafasının içine mi girdin? Nereden biliyorsun? O ne görüyor? Çünkü her şey Kur'an'da yazılı. Zahmet edip okusan sen de bilirdin, dedi Selma. Hadi ne olur bir gün olsun kavga etmeden duramaz mısınız, diye yalvardı Peri. Hiç değilse bugün. Mensur ile Selma ayrı yönlere baktılar suçlu suçlu. Konuyu değiştirip gerilimi düşürmek için Peri hemen ekledi. Yakında İstanbul'a geleceğim düğün için. Hakan evleniyordu. Hapisten çıkınca Akdeniz kıyısında ufak bir kasabaya yerleşen Umut, hala bekar olsa da küçük oğlan Hakan sırasını beklemeden evlenmeye karar vermişti. Başta herkes bu sabırsızlığın altında bir bit yeniği aramıştı. Belki de gelinin hanımın karnında saklanamayacak bir şişkinlik. Ama sonradan anlaşılmıştı ki bunca telaşın tek sebebi Hakan'ın aceleci kişiliğiydi. Yemeğin geri kalanını sessizlik içinde geçirdiler. Hesabı beklerken Selma kızının elini tuttu. Hayırsız insanlardan uzak dur, dedi. Oğlanların kaybedeceği bir şey yok. Kızlar dikkat etmeli. Biliyorum anne, dedi Peri. Eğitim önemli, tamam, ama bir kız için daha önemli şeyler var, anlıyor musun? Onu kaybedersen diploma falan kurtaramaz seni. Evet, dedi Peri, gözlerini annesinin bakışlarından kaçırarak. Bekaret. Bir türlü açıkça söylenmeyen ama sürekli ima edilen o malum konu. Annelerle kızları, teyzelerle yeğenleri, öğretmenlerle kız öğrencileri arasındaki nice sohbetin üstü kapalı sebebi. Odanın orta yerinde uyuyan, kimsenin uyandırmaya cesaret edemediği, aksi ve huysuz biri gibiydi bekaret. Dikkatlice etrafından dolanılması gereken bir gölge. Ben kızıma güveniyorum, diyerek lafa karıştı Mensur. Şarabın çoğunu tek başına içtiği için çakır keyif çıkıyordu sesi. Ben de, diyerek onun sözünü kesti Selma. Güvenmediğim başkaları. Aptalca bir laf, dedi Mensur. Kızına güveniyorsan diğerlerinden sana ne? Milyarlarca insan var dünyada. Hangi birini denetleyeceksin? Selma dudaklarını büzdü. Bana aptal demeden evvel kendi hatalarına baksan keşke. Sirozdan öleceksin bu gidişle. Yeniden atışmaya başladılar. Hiç dinmiyordu karşılıklı öfkeleri. Onları dinlerken pencereden dışarıya seneler boyunca okulu, sığınağı ve bir anlamda yuvası olacak şehrin kalbine bakmaktan başka bir şey gelmedi Peri'nin elinden. Ne annesi biliyordu bunu ne babası. Endişeden midesine ağrılar giriyordu. Kendine güveni o kadar çorak, endişeleri öylesine bereketliydi ki. Burada yapamamaktan, başaramamaktan, çuvallamaktan korkuyordu. Ya düş kırıklığına uğratırsa babasını? Harita. Oxford 2000. Belediye binasının karşısında yer alan 12. yüzyıldan kalma kulenin önünde bekliyordu Nalbantoğulları. Üniversitenin onlara etrafı gezdirmesi için atadığı ikinci sınıf öğrencisiyle buluşacaklardı. Herkese merhaba diye cıvıl cıvıl bir ses geldi. Arkalarına döndüklerinde uzun boylu, simsiyah saçlı, genç bir kadın gördüler. Öyle dik ve mağrur duruyordu ki başka bir mekan, başka bir zamanda sanırsın kraliçe olarak doğmuştu. Üzerinde Peri'nin küçükken bayıldığı bezelerin rengini andıran toz pembe, tiril tiril bir elbise vardı. Gür saçları sırtına dökülüyordu bukleler halinde. Dudaklarını parlak kırmızıya boyamış, yanaklarına allık sürmüştü. Ama en çarpıcı olan mor göz kalemiyle çerçeveleyip üstüne parlak turkuaz far sürdüğü koyu renkli hafif ayrık gözleriydi. Makyajı belirgindi. Çılgın bir ülkenin bayrağı gibiydi. Manikürlü elini onlara doğru uzatırken dostane bir gülümsemeyle ''Oxford'a hoş geldiniz'' dedi kız. ''Adım Şirin.'' Kemerli burnu, çıkık çenesiyle geleneksel anlamda güzel olduğu söylenemese de güçlü bir albenisi vardı. Farklıydı. Gülümseyerek kıza doğru adım atan Peri'nin ilk izlenimi bu olmuştu. ''Merhaba, ben Peri. Bunlar da annemle babam. Bir günlüğüne normal bir aileymiş gibi davranacağız.'' diye düşündü kendi kendine. ''Memnun oldum.'' Türkmüşsünüz duyduğuma göre. Ben de Tahran'da doğdum ama bir daha dönmedim bizim oralara, dedi Şirin. Sanki İran hemen köşeye dönünce oralarda bir yerde bekliyormuş gibi elini sallayarak. Tura hazır mısınız? Mensur'la Peri hevesle başlarını salladılar. Kızın kısa eteğini, yüksek topuklu ayakkabılarını ve aşırı makyajını onaylamayan Selma'nın ise yüze asılmıştı. Pek öğrenciye benzetememişti Şirin'i. Hele İranlıya hiç benzetememişti. Ne biçim öğrenciymiş bu böyle diye homurdandı Selma. İran asıllı İngiliz kızın Türkçe anlayabileceğine dair yersiz bir kaygıya kapılan Peri fısıltıyla karşılık verdi. Aman anne lütfen idare et. Haydi gidelim dedi Şirin ve Oxford tarihi üzerine bilgi vermeye girişti hemen. Bir yandan konuşup bir yandan da onları yamru yumru sokaklardan geçirerek eski şehrin işlerine doğru götürüyordu. Candan ve şen tavrıyla öyle hızlı konuşuyordu ki sözcükler çılgın bir sel gibi dökülüyordu. Nalbantoğulları, özellikle de yıllar önce okulda öğrendiği çatpat İngilizce ile şu anda duydukları arasında hiçbir benzerlik bulamayan Selma, bu seli takip etmekte zorlanıyorlardı. Peri annesine yardımcı olmak için çeviri yapmaya başladı. Kısmi çeviri. Annesini rahatsız edebilecek şeyleri ya yumuşatıyor ya sansürlüyordu. Şirin, Oxford'daki bütün fakültelerin kendi iç işlerini kendileri yöneten özel kurumlar olduğunu izah etti. Mensur'un kafasını karıştırdı bu mefhum. Ama her şeye hakim bir otorite, bir rektör olmalı diye itiraz etti yarım yamalak İngilizcesiyle. Şehrin birden anarşinin kucağına düşmesinden korkarcasına etrafına bakındı. Kusura bakmayın ama size katılmıyorum dedi Şirin. Benim tecrübeme göre otorite sarımsak gibidir. Ne kadar çok kullanılırsa kokusu o kadar ağır olur. Ne kadar az merkezi otorite, o kadar özgürlük. Ben özgürlükten yanayım daima. Ömrünün çoğunu kökten dinciliğin yükselişini durduracak güçlü, sağlam, laik bir merkezi otoritenin özlemiyle geçirmiş olan Mensur kaşlarını çattı. Anarşist laflar ediyordu bu İranlı kız. Mensur'a göre otorite birleştirici bir zamp gibiydi. Parçaları düzen içinde bir arada tutan harç. O olmayınca tuğlalar düşer, yapı parçalanırdı. Her merkezi otorite kötü değildir herhalde diye ısrar etti Mensur. Kadın hakları mesela, kadınları savunan medeni bir lidere ne dersin? Teşekkür ederim ama almayayım. Kendi haklarımı kendim savunabilirim. Haklarımızı koruyacak bir yüksek otoriteye ihtiyacımız yok. Tepeden aşağıya değil, aşağıdan yukarıya karar verme mekanizmalarına inanırım. Bunları söylerken dönüp Selma'nın başörtüsüne, uzun, biçimsiz pardüsüsüne bakmıştı Şirin. Başkalarının enerji seviyelerini hissetme konusunda algıları hep açık ve keskin olan Peri, anladı ki Şirin annesinden hoşlanmamıştı. İran asıllı İngiliz kız başörtüsünden haz etmiyordu besbelli. ''Anneciğim gel sen'' dedi Peri. Yıllar önce bir halı yıkama gününden hatıra kalan yanık izinin bulunduğu kolundan tutarak Selma'yı hafifçe çekti. İkisi geride kaldılar. Az sonra anne kız, Ashmolean Müzesi'nin girişindeki basamaklarda öpüşen bir çift gördüler. Sanki oğlanın kollarında yakalanan kendisiymiş gibi kızardı Peri. Gözünün ucuyla Selma'nın kaşlarının çatıldığını görebiliyordu. Ona cinsellikle ilgili hiçbir şey anlatmamıştı annesi. Hatta konuyu hep kapatmış, örtmüştü. Bir keresinde Peri daha çok küçükken hamamda ufacık bir oğlanın bacaklarının arasında sallanan şeyin ne olduğunu annesine sormaya kalkmıştı. Daha dün gibi hatırlıyordu. Selma yanıt vermek yerine hışımla kalkıp çocuğun annesine doğru gitmiş ve kadını, oğlunu donsuz dolaştırdığı için azarlamıştı herkesin ortasında. Mermer kurnalardan akan suların çağıltısına karışmıştı sesi. Peri hem utanmış hem de belli ki merak etmeye hakkı olmayan bir konuyu merak ettiği için kendini suçlu, kirli hissetmişti. Zaman içinde merakına tekrar yenilmişti Peri. Bir başka sefer gene sormaması gereken bir soru sormuştu annesine. İlk iki hamileliğinin üstünden onca yıl geçmişken beklenmedik şekilde gebe kalınca kürtaj yaptırmayı düşünüp düşünmediklerini sormuştu. Annesiyle babası iki çocuğun yeterli olduğunu düşünerek onu dünyaya getirmemeyi seçebilirlerdi pekala. Vallahi utanmadım desem yalan olur. 45 yaşındaydım sana gebe kaldığımda demişti Selma. El alem ne der diye düşündüm. Hala bu yaşta. O zaman neden aldırmadın diye ısrar etmişti Peri. Günah olurdu da ondan. Kendi kendime dedim ki Allah katında günah etrafın nazarından daha kötüdür. Böylece devam ettim, doğurdum. Ne tuhaf, ne tatsız, ne duygusuz bir cevaptı. Peri bu yanıttan ne kadar rahatsız olduğunu hiç itiraf etmemişti annesine. Halbuki onun seveceğin bir şey söylemesini beklemişti. Aldırmayı bir an aklımdan geçirdim ama sonra seni düşündüm. İyi ki yapmamışım güzel evladım. Ya da klinikten randevu almıştım ama önceki gece rüyamda seni gördüm. Yeşil gözlü, minik, şirin kızım. Böyle şeyler diyebilirdi mesela. Oysa anlaşılan günah ile utanç kavramlarının iki olumsuz mevhumun arasında doğmuş bir sandviç bebekti Peri. Belki de sıkışmışlık duygusu bundandı. Öğleden sonra Şirin, Nalbantoğullarına Redcliffe Kamera adlı yuvarlak binayı, Sheldon Yan Tiyatrosu'nu ve Bilim Tarihi Müzesi'ni gezdirdi. Peri'nin kalacağı yere gittiler ardından. Yurttan ziyade müzeyi andırıyordu bina. Birinci derece tarihi eser. Kızlar önde, anne baba arkada tüm binayı gezdiler. Yüksek tavanlardan, meşe panelli duvarlardan ve zamanı meydan okuyan geleneklerden ne kadar etkilendiyse odasının küçüklüğü ve sadeliği karşısında bir o kadar hüsrana uğramıştı Peri. Bir lavabo, bir yatak, bir çalışma masası, bir de dolap. Hepsi bu kadardı. Binanın ihtişamlı dış cephesiyle kendi odasının mütevazılığı şaşırtıcı bir tezat teşkil ediyordu. Ama olsun varsın sesini çıkarmadı. İlk kez tek başına yaşayacak olmanın verdiği o coşkulu özgürlük hissi paha biçilmezdi. Odadan çıkınca tahta basamaklardan aşağı indiler. O kadar dardı ki merdivenler, başka öğrencilerin geçmesine izin vermek için yana çekilmeleri gerekti. O esnada Şirin dönüp Peri'ye göz kırptı. Eğer bir an evvel arkadaş edinmek istiyorsan kapını açık bırak. İnsanlar kafalarını uzatıp sohbet edebilirler. Kapalı kapı, rahatsız edilmek istemiyorum. Uzak durun, yabaniyim anlamına gelir. Sahi mi diye fısıldadı Peri. Annesiyle babasının bunları duymasını istemiyordu. Ama öyle rahatsız edilirsem nasıl ders çalışırım? Sanki ders çalışmak komik bir şakaymış gibi sesli sesli güldü Şirin. Bir sonraki durakları Bodleian Üniversitesi, herkesin kullandığı ismiyle The Bod'du. Şirin'in anlattığına göre geçmişte bu binaya giren insanlara kitapları çalmayacaklarına ve onlara zarar vermeyeceklerine dair yemin ettirilirmiş. Oxford'daki bazı kütüphanelerde hala Orta Çağ'daki gibi zincirlenmiş kitaplar olduğunu da anlattı. Mensur duvarlardaki armanın içindeki ibareyi gösterdi. Ne diyor burada? Dominus Illuminato Mea. Tanrı ışığımdır dedi Şirin, gözlerini semaya çevirerek. Bunu gayri ihtiyar mı yapmıştı yoksa alayla mı anlamak zordu. Kelimelerden ziyade hareketi anlayan Selma hafif bir dirsek attı kocasına. Hah bak bizim memlekette üniversite duvarında Allah ışığımdır yazsa öfkeden delirirdin ama şimdi hiç sorun etmiyorsun. Çünkü burada dinin doğası farklı dedi Mensur başından savarcasına. Nasıl farklıymış dedi Selma kısacık bir gülümsemeyle. Din dindir. Hayır hanım, bazıları daha dindardır dedi Mensur. Avrupa'da din her şeye hükmetmeye çalışmıyor. Bilim özgür, akademi özgür, karışan yok. Bilim Endülüs'te özgürdü dedi Selma. Allah razı olsun Üzümbaz Efendi hepsini izah etti bize. Cebiri kim buldu sanıyorsun? Peki ya diş fırçasını, kahveyi, aşıyı? Hep Müslümanlar, Batılılara bilimi öğreten biziz. Şimdi tutmuş, bize geri satıyorlar. Kimin neyi bulduğunun ne önemi var dedi Mensur. Asıl olan kimin bilimi daha fazla kullandığı bunca zaman. Baba, anne, lütfen yeter artık diye atıldı Peri. Yabancı birinin bu kavgalara tanık olmasından duyduğu mahcubiyetle. Şirin ya gerginliği hissedip yangına körükle gitmek istediğinden ya da tamamen tesadüfen başladığı Oxford'daki en eski okulların Hristiyan manastırlarından dönüşmüş olduğunu anlatmaya. Bunların hiçbirini annesine tercüme etmedi tabii ki Peri. Bodleian Kütüphanesi'ndeki ara merdivenlerde Peri altın yaldızlı bir levha gördü. Üzerinde bir dizi isim yazılıydı. Kütüphaneye büyük başlar yapanların isimleri. Varlıklı, güçlü kişiler ezelden beridir aralıksız desteklemişlerdi bu muhteşem koleksiyonu. Peri düşündü ki bu kütüphane aşağı yukarı aynı dönemlerde Osmanlı İstanbul'unda yapılmış olsaydı şimdiye kadar muhtemelen birkaç kez yıkılmış ve her seferinde dönemin baskın ideolojisine uygun şekilde farklı bir mimari, zıt bir tasarım ve yepyeni bir isimle tekrar yapılmış, en sonunda bir gün alışveriş merkezine dönüştürülmüş olurdu. Geçmişi kendi siyasi amaçlarına göre yorumlamakta, bozmakta, yıkmakta Türkiye'deki siyasetçilerin üstüne yoktu. Oxford'da tarihi devamlılık vardı. Türkiye'de ise kesintiler, kopuşlar. Dertli dertli iç geçirdi. İyi misin diye sordu yanında duran Şirin. Keşke bizim de Türkiye'de böyle güzel kütüphanelerimiz olsaydı dedi Peri. Üzülüyorum. Sen istediğin kadar üzül dedi Şirin bilmiş bilmiş. Avrupalılar Orta Çağ'dan beri kitap basıyorlar. Orta Doğu bu işe tam ne zaman başlamış bilemem ama şurası kesin ki arada kocaman fark var. İran, Türkiye, Mısır tamam zengin tarihi mirasları var ama hani kültür? Kitap demek bilgi, bilgi demek kudrettir. Bu kadar büyük ara nasıl kapatılabilir? 287 yıl yaklaşık dedi Peri kendi kendine. Ne? Pardon dedi Peri çekingen bir sesle. Gutenberg'in matbaayı bulması 1440 civarı. 1550'lerde İtalya'da birkaç Arapça kitap basılmış. Ama sistematik üretim uzun süre yok. Müslümanların tam anlamıyla kitap basmaya başlaması Osmanlı'da müteferrika ile olmuş. Tabii ciddi bir sansür altında. Yani en iyi ihtimalle aradaki fark 287 yıl. Amma tuhaf tipsin dedi Şirin muzip bir gülümsemeyle. Oxford tam sana göre. Ayrım sonu sayfa 130.